أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آيات كلمesine gelmiştik yanlış hatırlamıyorsam vahyin yazıldığı malzemeleri anlattık her türlü malzemeye temiz olan malzemelere yazıldığı kürek kemiklerine varana kadar, deriye varana kadar ne buldularsa temiz olmak şartıyla sahabe-i kiram o şekilde yazıyorlardı. En son ona temas ettik. Ayet ne demektir? Ayet kelimesi eye, Arapçada alamet, bazen delil, işaret gibi manalarda kullanılıyor. Kelime manası bu. Istilahi manası tabii asıl önemli olan ama daha evvelde bir defa söylediğimi hatırlıyorum. Bu kelime manası ile lügat manası ile ıstılah manası arasında ilişki olur. O yüzden yani o kelime seçilmiştir. Yani lügat manası sözlükte baktığınız zaman mana hangi manaysa ona lügat manası denir. Ama ıstılahi manası ise o ilimde ne kastediliyor o kelimeyle? Yani Arap normalde ayet kelimesini yani ayeti kullanırken bazen alamet, bazen nişan, bazen delil manasında kullanır. Ama İslami ilimlerde ya da Kur'an'da yani ayet ne yani? Yani İslami ilimlerde daha ziyade ayet nedir? Tefsir ilminde ayet dendiği zaman ne anlaşılır? Asıl önemli olan da odur. Ama bu kelime manasıyla ıstılahi manası arasında bir ilişki var ki o kelime seçilmiş. Niye başka bir kelime değil de? Yani Kur'an'ın bir bölümü bir cümlesine mesela diyelim ki ayet deniyor. Niye yani ona ayet denmiş? Niye yani nişan, alamet, delil manasında neden böyle kullanılmış? Yani bir ilişki olmasa o kelime seçilmezdi. Yani mesela kavl denilebilirdi. Kelime denilebilirdi. Cümle denilebilirdi. Öyle denmemiş yani. Ayet denilmiş. Demek ki bir o kelime ile yani kelimenin lügat manası ile ayet kelimesinin lügat manası ile ıstılahi manası arasında bir bağlantı görülmüş. O kelime o yüzden seçilmiş. Mesela vahiy kelimesini hatırlarsanız vahiy de neydi? Fısıldamak, gizli bir şeyler söylemek gibi manalara geliyordu. Neden peki Kur'an'a vahiy denilmiş, Allah'ın kelamına vahiy denilmiş? Mesela vahiy başladı. İşte filan tarihte vahiy başladı, işte Hira'da vahiy başladı gibi cümlelerde vahiy kelimesi niye kullanılıyor? Veya işte biz vahye bakarız dendiği zaman vahiy kelimesi kullanılıyor. Çünkü yani gerçekten de Allah'ın meleği peygamberimize onu adeta fısıldar gibi kimse duymuyordu çünkü. Tabii ki fısıldama söz konusu değil ama sanki yani fısıldıyor gibi. Çünkü fısıldamada esas olan nedir? Yani diğerleri duymasın. İşte vahide de o durum vardı. Yani Cebrail söylediği zaman kimse duymuyordu. Ondan dolayı ona uygun bir kelime aranmıştır. Ve vahiy olmuştur. Ve Kur'an da zaten vahiy kelimesini kullanmaktadır. O kelimeden fiilleri de kullanıyor. Ayet de böyle yani açık alamet, nişan, delil gibi manalardadır lügatta. Islahta da surelerin içinde olan evvelinden ve sonundan ayrı bir ve birkaç cümleden oluşan kelamullah'tır. Yani bir surenin içerisinde olur demek ki. Tarif önemli demiştim daha evvel hatırlarsanız. Yani tarif ve zor bir iştir yani. Yani tarif yapabilmek için konuyu bütünüyle bilmek ve üzerinde çok düşünmek lazımdır. Çok düşünmeden aklına gelen şeyle tarif edilmez. Yani tarif yapacak olan kimse oturup saatlerce, günlerce, aylarca da düşünebilir yani. Yani çünkü kullandığı her kelime bir mana ifade edecektir. İçine doğru tarif nasıl olandı? Hangi tarif doğrudur? İçine girmesi gerekenleri içine alan, dışına atması gerekenleri dışına atan. Yani etrafını cami, ehyarını mani derler. Böyle olması. Şimdi burada mesela bakıyoruz tarife. Sure içinde olacak diyor. Demek ki tek başına bir ayet var. Mesela besmele bu durumda sure içerisinde değil. Mesela bu durumda besmele ayet midir? Bu tarife göre besmele ayet olmamış oluyor. Alim ne diyorsa boş konuşmuyor yani. Bir şey anlatmak istiyor. Sureler içinde diyorsa, tarifi böyle yapıyorsa onu demek o görüşte kendisi. Zaten besmele Kur'an'dan mıdır değil midir tartışmalı bir konudur. Hanefilere göre Kur'an'dan değildir. Yani o sureden değildir daha doğrusu. Sadece Neml suresinde İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. O sadece oradaki besmele Kur'an'dandır. Onda ittifak var, icma var. Onun Kur'an'dan olmadığını söyleyen kafir olur. O besmelenin, o çünkü ayetin içinde geçen bir besmeledir o. Bu mektup Süleyman'dan geliyor diyor Belkıs kraliçe. Ve besmele ile başlıyor diyor. Yani o sadece Kur'an'dandır kesin. Diğer surelerin başındaki besmeleler tartışmalıdır. Ama işte ekseriyete göre surenin içinden bir ayet değildir. İki surenin arasını ayırt etmek için konulmuştur. Surelerin arasını ayırmak için konulmuştur. Şimdi bu tarif aslında onu kastediyor. Hiç bu akla gelir mi? Şimdi bakın nereden nereye gördünüz mü? Yani bu şekilde tarif edince bakın hangi meseleye hangi meseleyle ilgili oluyor? Ta aklına gelmedik bir meseleyle ilgili bak. Besmele Kur'an'dan mıdır değil midir? Surelerin başındaki besmeleler. Bakın ta o meseleye gitti ucu. İşte o yüzden diyorum yani tarif zordur. Bütün konuyu bilmek ile mümkündür. Konunun bütün yönlerini bileceksiniz de ancak o zaman yaptığınız tarif sıhhatli olacak. Ve çok düşüneceksiniz tarif yaparken. Yani öyle aklınıza geldiği gibi yaklaşık bir şey olmaz tarifte. Tarifte her kelime, hatta Arapçada mesela elif lam var kelimelerin başında, mesela kalem, el kalem gibi. O elif lam, lam-ı tarif yani, o bile çok önemlidir yani. Onun üzerinde çok konuşulmuştur yani. Mesela burada niye elif lam'ı koydu bu tarifi yapan kişi gibi böyle. Yani tarif saatlerce, günlerce, haftalarca düşünülmesi gereken bir şeydir. Ve de dolayısıyla da üzerinde onu okuyan, o tarifi okuyanın da kafa yorması gerekir. Çünkü tarif onun aslında kabul ettiği görüşü de yansıtır. Yani mesela besmele Kur'an'dan mıdır, değil midir? Sureden midir yani? Sureden midir, değil midir? Surenin ilk ayeti midir, değil midir? Oradaki görüşünü yansıtıyor bu tarif. Bu tarifi yapan adam belli ki bu konuyu bilen bir adam. Doğrusu ya, yani bunu doğru anlamak için de konuyu yine bilmek lazım. Yani tarif yapmak için de konuyu bütünüyle bilmek lazım. Tarif anlamak için de yine bilmek lazım. Evet, surenin içinde başından ve sonundan mukati olan yani ayrılmış yani bir diğer ayete girmiyor yani. Başı belli, sonu belli yani. Yani rakam olan yerler. Rakam var ya mesela 51, 52, 53, 54. ayetler filan. İşte o. Yani önceki ayetten kopmuş. Önceki ayetin devamı değil yani. Orada kopmuş. O rakam var yani orada. Sonrakiyle de kopmuş. İkisinin yani 51 yazan rakam ile 52 yazan rakam arasındaki kısım. Böylece o bir ayet. Ha bu icabında bir sayfa da olabilir ki mesela Bakara'da bir sayfalık ayet var. Yarım sayfalık ayetler var değil mi? Çok. Mesela 3 bir sayfa 3 ayet, 4 ayet yani 4-5 satırlık ayetler var. 7-8 satırlık ayetler var. Tabii ki bu yani birkaç cümleden oluşuyor yani. Tek cümle değil bu. Bazen tek cümle de olabilir. Ama birkaç cümle de olabilir. Demek ki bir cümle bir ayet değil. Yani ayetin kendi içinde 3-4 cümleden oluşabilir. Mesela en basitinden diyelim ki ya eyyühellezin amenus biru ya eyyühellezin amenus ta'inu bis sabri ve salih. Cümle bitti. Ey Müslümanlar, ey müminler, Allah'tan sabırla ve namazla yardım isteyin. Cümle bitti aslında orada. Sonra ve innehe lekebiratun ila lehaşi'in. O namaz büyüktür, zordur. Haşi'ine zor gelmez. Yani mesela لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّ وُجُهَكُمْ قِبِلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Cümle bitti aslında. Bitti sayabiliriz veya virgül de koyabiliriz oraya. Yani iyilik şu değildir. Şarka garba yüzünüzü çevirmeniz değildir. Nokta. وَلَيْكِنَّ الْبِرَّ. Ama bir şu iyilik şudur. Devam ediyor aslında ayet. Ama birkaç cümleden oluşuyor. Demek ki bir ayet demek bir cümle demek değil. Birkaç cümle de olabiliyor yani. Bunu söylemek istiyorum. Peki ayetleri yani ayırmanın yani şuradan şuraya kadar bir ayettir, şuradan şuraya kadar bir ayettir demenin bir kuralı var mıdır? Hayır, yoktur. Çünkü bir cümle de olabilir, iki cümle de olabilir, üç cümle de olabilir, beş cümle de olabilir. Yani mesela Bakara'daki o ayet çok kaç cümleden oluşuyor? Tekst bir sayfa sürüyor. Kaç cümle var içerisinde? Böyle bir kural yok yani biz şunu diyemiyoruz yani bir satır bir ayettir veya iki satır bir ayettir veya bir cümle bir ayettir veya iki cümle iki bir ayettir diyemiyoruz yani böyle bir kural yok. Peki o zaman nasıl biliniyor? Rivayete göre biliniyor. Yani peygamberimiz bunu bir ayet olarak okumuş. Rivayet böyle gelmişse ve tabii ki imam olan mushafta, asıl resmi mushafta, sahabe döneminde toplanmış, yazılmış olan, asıl imam olan mushafta nasıl yazılmışsa. Çünkü sahabe onu bir ayet olarak demek biliyormuş. Bu ayrı bir ayet, şu ayrı bir ayet, şu ayrı bir ayet. Sahabe öyle biliyor ve öyle yazmışlar. Demek ki peygamberimiz öyle okumuş. Bunun başka bir kuralı yok. Rivayet gerekiyor. Yani kural olmadığı için rivayet gerekiyor. Bundan dolayı şu kadar ayettir diye kesin de söyleyemiyoruz. Çünkü farklı sayım şekilleri var. Kimi mesela şu iki cümleyi birleştirip tek ayet olarak öyle biliyor, öyle rivayet gelmiş kendine. Tek ayet kabul ediyor, diğeri onu iki ayet kabul ediyor. Mesela diyelim ki bir kısım alimlere göre mesela filan sure diyelim ki 152 ayetken diğer bazı alimlere göre mesela 153, 155 150 olabiliyor yani. Hatta mesela İhlas suresi kısa bir sure olduğu halde kimine göre 4, kimine göre 5 ayettir. Bundan dolayı zaten ayet sayısı kesin söylenemez. Ama aynı Kur'an'dır. Kelime sayısı aynıdır. Onda yani şey yok, fark yok yani. Sadece sayım tarzı. Yani bu ikisini birleştirip bir mi sayacağız? Yoksa ayrı ayrı mı sayacağız? Hadise bu. Yoksa aynı Kur'an'dır. Hani Nesefi Akaidinde ayet sayısını 6666 diye veriyor. O zaman da ifade etmiştim. Bu kesin bir şey değil. Bu bir sayım tarzıdır. Kimine göre 6200 küsürdür. Kimine göre daha farklıdır. O da öyle bir sayım tarzına göre o rakamı elde etmiştir. Yani illa da o odur diye bir şey yok. Ama bütün Müslümanların ittifak ettiği Kur'an aynı Kur'an'dır. Bir eksiği fazlası yoktur. Bütün dünyada aynı Kur'an'dır. Sayım tarzı sadece rakam olarak farklı olabilmektedir. Ayetlerin yani nereden nereye kadar bir ayettir? Dolayısıyla bu içtihadi bir konu değil. Yani alim de oturup düşünüp de ben bunu buradan buraya kadar bir ayet sayayım, burada cümle bitiyor falan, böyle bir şey yapamaz yani. Böyle bir yetkisi yok. Bu nereden nereye kadar bir ayettir? Bu tevkifidir. Yani Allah Resulü'nden gelen rivayetlere göre bunu anlayabiliriz. Bu konuda içtihat yapılamaz yani. Mesela diyelim ki Elif la mim, zalikel kitab la raybe fi. Mesela Elif la mim bazı yerlerde diyelim ki bu hece harfleri yani hurufu mukatta'a, bu teşabih ayetler bazı surelerin başında o surenin işte o ayetin içinden bir kelime olarak bulunuyor, devam ediyor yani, ayet devam ediyor, bitmemiş yani. O tek başına bir ayet sayılmamış yani. Ama mesela bazı yerlerde böyle Elif lam mim mesela bir ayet sayılmış. Elif lam mim saat mesela bir ayet sayılmış. Ama mesela Elif lam ra bir ayet sayılmamıştır. Yani böyle bir kural yok. Hece harfleri mesela surenin başında gelen hece harfleri bu işte bir ayet sayılır diye bir kural yok. Rivayete bakıyoruz yani. Hepsinde sonuçta bakacağımız şey rivayettir. Ve ayetlerin son kelimeleri ve son harfleri. Bu son kelime kendinden sonra gelen ayeti evvelki ayetten ayırıyor. Son kelimeler. Mesela diyelim ki ve beşşiri sabirin ile bitiyor ayet. Sabirin kelimesi orada o zaman fasıla olmuş oluyor. Yani sonraki ayetle bu ayetin arasını ayıran son kelime. Fasıla. Fasle diyor yani ayırıyor. Fasıla ayıran yani. Tabii o kelimenin son harfi de fasıla harfi olmuş oluyor. Bir, yani kelime fasıla kelimesi. Harfi de son harfi de son kelime fasıla kelimesi son harfte fasıla harfi harful fasıla deniyor. Bunlar tabi isimlendirmedir yani bu böyle uygun görülmüş böyle isimlendirilmiştir. Önemli olan manadır yani başka bir isim de verilseydi kıyamet kopmazdı yani burada maksat nedir? O son kelimenin bir isminin olmasına ihtiyaç görülmüştür. Ayetlerin tertibine gelince, yani mesela sure içindeki tertip neye göre olmuştur? Mesela diyelim ki işte Bakara şu kadar ayettir. Bu ayetler, mesela birinci ayetten sonra ikinci ayet, ikinciden sonra üçüncü ayet. Bunu kim yapmış yani? Kim demiş yani bu birinci ayet, bu 51. bu 52. bu 152. yani kim demiş bunu? Bunda bir içtihat mı yapılmış? İçtihadi bir mesele midir? Yoksa bu da tevkifi midir? Yani Allah Resulü tarafından, yani Cebrail Efendimiz'e, Efendimiz de vahiy katiplerine böyle bu şekilde mi yani tayin edilmiş? Evet, böyle tayin edilmiş. Bunda icma var. O yüzden surenin ayetlerinde ihtilaf yoktur. Yani önce şu, sonra şu mu olacaktı, yoksa tersi mi olacaktı mesela? Gibi mesela kul huvallahu ehad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulet. Mesela diyelim ki kul huvallahu ehad, lem yelid ve lem yulet, Allahu samet ve lem yekun lahu kufuvan ehad. Mesela gibi bir şey caiz mi? Hayır, caiz değil. Ayetlerin yani yer değiştirmek, sıralamada birini öne birini sona almak filan caiz mi? Caiz değil. Çünkü bu tevkifidir. Yani bizzat Cebrail aleyhisselam tarafından peygamberimize öğretilmiş. Peygamberimiz de vahiy katiplerine öyle yazdırmıştır. Cebrail geliyor ve Efendimiz'e diyordu ki şunları filan surede filan ayetten sonraya koy. Efendimiz de çağırıyordu vahiy katibini, diyordu ki filan ayetin sonrasına, filan suredeki filan ayetten sonraya bunları yerleştir. Böyle bizzatihi Cebrail tarafından söylendiği için, yeri gösterildiği için surenin ayetlerinin sıralaması konusunda bir tartışma mevcut değildir. Onun için birisi kalkıp da surenin ayetlerini Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, bunu değiştirip mesela Elhamdülillah Rabbil Alemin, Maliki Yevmiddin, Errahmanirrahim diyemez. Bu tevkifi olduğu için diyemez yani. Ve zaten tabi bunun tevkifi olması, Allah Azze ve Celle tarafından peygamberimize bildiriliyor olması sebebi nedir? Çünkü ayetler yani surenin kendi içinde bir uygunluğu, kelamın uygun olması ve ayetler arasındaki ilişkiler, bağlantılar var. O bağlantıların Allah tarafından gösterilmesi gerekiyor. Uygun bağlantılar var. Yani ayetler arasındaki bağlantıları başka türlü göremezdik. Eğer biz yer değiştirecek olsak ayetleri, 52. ayeti 60'a koysak, 60. ayeti 52'ye koysak mesela, bu durumda bağlantı kopar. Ve ayetler arasındaki o harika geçişler olmaz, kalmaz. Bu tefsiri zorlaştırır, kısırlaştırır, mantıksızlaştırır. Allah'ın kitabına uygun olmayan bir durum hasıl ortaya çıkar. Bir durum ortaya çıkar, hasıl olur. Yani bundan dolayı bizzat Allah tarafından Cebrail Efendimiz'e, Efendimiz de vahiy katiplerine böyle bildirmiştir. Sebebi budur. Yani ayetlerin tertibinde bir problem yok, bir tartışma söz konusu değil. Şiilerin elindeki mushaf da aynıdır. Ona daha sonra geleceğiz de şu açıdan söylüyorum. Yani surelerin yeri bakımından onların elindeki mushaf da sure yerleri farklı olabilir bazı rivayetlerde. Çünkü onlar Hazreti Ali'nin yazmış olduğuna inandıkları bir mushafı esas alıyorlar ve ona göre de bazı sureler yer değiştirmiş oluyor. Ayetler değil, sure olarak. Tümden yani sure kalkmış diğer tarafa. Yani mesela önce diyelim ki yani Felak sonra Nas geldiği halde mesela tersine bir durum. Mesela yani bu böyle bir tartışma olmuştur. Çünkü hangi sure hangisinden sonra geliyor? Bunların bir kısmı biliniyorsa da bir kısmı bilinmiyor. O yüzden bunda bir tartışma söz konusu oluyor. Ama surenin kendi içindeki ayetlerinin tertibinde bir tartışma yok. O kesin yani. Evet. İlk ve son nazil olan ayetlere gelince malum ilk nazil olan doğru olan görüşe göre Alak suresinin ilk 5 ayetidir. Bazı rivayetler Fatiha olduğunu söyler mesela. Bu iki rivayetin arasını şöyle bulmak mümkündür. Fatiha evet ilk nazil olandır ama ilk nazil olan tam suredir. Yani tam olarak nazil olan ilk suredir. Ama Alak'ın ilk 5 ayeti zaten surenin tamamı değildir. 19 ayettir Alak suresi. Onun 5 ayeti sadece ilk gelen kısımdır. Demek ki Alak'ın ilk 5 ayeti ilk gelen ayetlerdir diyen rivayet ilk gelen ayeti söylüyor. Ve doğrusu da odur. Ama Fatiha'dır diyen rivayet neyi kastediyor? Tam sure olarak gelen ilk sure. Onu kastediyor. Dolayısıyla o da doğrudur. Yani herkes de doğru. Alak ilk ayetleri ihtiva ediyor. Fatiha ise ilk gelen tam sure olmuş oluyor. İki rivayet arasında bir ihtilaf söz konusu değil. Mesela bazı rivayetlerde Müddessir'in baş tarafı işte Müzzemmil'den bazı ayetler gelmiştir gibi rivayetler varsa da bunlar tahkik sonucunda bu rivayetlerin ya tevil edilmesinin gerekliliği kanaati hasıl olmuştur ya da yanlış rivayetler olarak görülmüştür. Asıl olan ve ümmeti Muhammed'in ekseriyetinin kabul ettiği rivayet Alak suresinin ilk 5 ayetinin ilk gelen ayetler olduğudur. Zaten de Müddessir'in Müzzemmil'in olması da pek mantıklı gelmiyor. Aklen de öyle yani. Çünkü ya eyyuhel Müddessir ya eyyuhel Müzzemmil yani ey örtüye bürünen peygamber kumil leyle illa kalile geceleyin kalk namaza. Yani şimdi bir girişe benzemiyor yani. Vahyin başlangıcı böyle olmaz yani. Belli ki bu daha sonraki bir dönemde gelmiş. Yani peygamberimize bir takım laflar söylenmiş, üzülmüş, örtüyü başına çekmiş, canı sıkılmış. Yani o onların iyiliği için çalışıyor. Onlarsa ona böyle laflar söylüyorlar. Üzülmüş mesela yatmış. O sırada işte ya eyyuhel müddessir, ya eyyuhel müzzemmil. Şimdi zamanı değil yatmanın. Herkesin lafıyla böyle üzüleceksen sen bu işi yapamazsın. Herkesin lafına kulak verme. Sen Allah'ın peygamberisin, yoluna devam et. Ne yapacaksın böyle durumlarda? Kalkıp geceliğin namaz kılacaksın. Yatmayacaksın. Yani yatmanın zıddı nedir? Kalkmaktır. O yüzden ayet kum diyor. Müzzemmil'de kum illeyle illa kalile diyor. Müddessir'de kum fe enzir diyor. Kalk ve uyar diyor. Her ikisi de kaldırıyor. Yani kafan bozuldu mu yatma kalk. Namaza kalk ya da anlatmaya başla. Yani ya namaz kıl ya birilerine İslam'ı anlat. Onların inadına, onların zıddına. Onlar senin moralini bozmak için sana iftira atacaklar, her şeyi söyleyecekler. Senin böyle bütün moralin çökmeyecek yani. Ve bu hakikaten de çok önemli bir noktadır. Çünkü insanın morali bozuldu mu insan hakikaten yatıyor yani. İnsan hakikaten bitiyor yani. Ve Allah Azze ve Celle Resulünün iç alemini bildiği için hem bu aynı zamanda psikolojik bir tedavidir de yani. Yani böyle durumlarda demek yatınca insan daha berbat oluyor yani. Ne zaman yatılır? Mesela öfkeliysen, üzüntülüysen değil. Öfkeliysen mesela ayaktaysan otur, oturuyorsan yat. Veya ayağa kalk. Yani hareket, yani değişiklik yap. Öfkeli. Ama üzüntülüysen demek ki yatmak değil harekete geçmek gerekiyor. Yani o üzüntüyü dağıtmak için. Kalk anlatmaya devam et, üzüntün dağılır. Faaliyete devam et, üzüntün dağılır. Yok yatarsan üzüntün kat kat artar. Kendi kendini yersin yani. Şimdi bu gerçekten de böyle düşünüldüğü zaman mesela İkra, Alak'ın mesela başındaki ayetler hakikaten de mükemmel bir başlangıçtır. Yani oku yaratan Rabbinin adıyla o insanı Alak'tan yarattı. Harika bir başlangıçtır. Şimdi yani konumuz tefsir dersi değil, oraya girmek istemiyorum ama yani mükemmel bir başlangıçtır yani. Bundan güzel başlangıç olamazdı yani. Ne güzel bir başlangıç. Ama Müddessir Müzzemmil öyle değil. Belli ki evvel bir şeyler olmuş, ondan sonra gelmiş yani. Zaten Fatiha'yı da anlattım. Fatiha yani ilk ayet değil, yani ilk tam sure. Dolayısıyla ilk tam sure Fatiha'dır. İlk gelen ayetler de Alak'ın ilk 5 ayetidir. Der, son ayet hakkında da bir ittifak yok. Bazıları faizle ilgili ayetin son ayet olduğunu, bazı rivayetler öyle söylüyor. Hazreti Ömer'den bir rivayet var bu şekilde. Faiz hakkında fazla bir şey bilmiyoruz diyor. Çünkü en son gelen ayet oydu diyor. Onun da kastettiği şey ahkam ayeti olarak olma ihtimali yüksektir. Ahkam ayeti olarak en son ayet. Yoksa ayet olarak son ayet değil. Ahkam ayeti olarak son ayet. Onu kastediyor olma ihtimali yüksektir. Çünkü başka rivayetler var yani en son ayetle ilgili. Burada yazmış bazı ayetler. İşte mirasla ilgili ayet mesela son ayettir diyenler var. Bakara'daki bir ayet vettaku yevmen turcaun fihi ilallah son olduğunu söyleyenler var. Mesela Tevbe suresinin sonundaki lekad ce'akum rasulun min enfusikum ila ahir, bu ayetin son olduğunu, yani peygamberin bize karşı şefkatli olduğunu, bizim içimizden olduğunu, bize karşı rauf ve rahim olduğunu anlatan ayetin son ayet olduğunu söyleyenler var. İzece suresinin, Nasr suresinin son ayet ya da son sure olduğunu söyleyenler var. El yevme ekmeltu lekum dinekum, dininizi tamam ettim, bugün dininizi tamamladım ayetinin son ayet olduğunu söyleyenler var. Bu ayetin son ayet olma ihtimali daha kuvvetli görünüyor. Çünkü bugün dininizi tamamladım buyuruyor. İzece'nin yani İzece'ye Nasrullahi vel Feth, bunun son olması belki sure olarak son sure olabilir. Ayet olarak son ayete benzemiyor. Çünkü Allah'ın yardımı geldiğinde insanlar fevç fevç İslam'a girdiklerinde diyor. Demek ki daha girmemişler. Demek ki yani sen bunları göreceksin, bunlar olacak diyor. O halde demek ki bu son günlerde gelmiş bir ayet değil. Zaten bu daha sonra oldu. Daha sonra oldu bu fevç fevç İslam'a girme olayı. Demek ki son ayet bu olma ihtimali çok düşük. Ama son sure olma ihtimali olabilir. Ya da daha doğrusu tam sure olarak yani gelmiş olması yönünden yani son olabilir. Tam bir sure olarak, nasıl ki Fatiha tam sure olarak gelen ilk sure, İzace'de tam sure olarak gelmiş son sure olabilir. Ama son ayete hiç benzemiyor. Her neyse, böyle ihtilaf olan bir konu. Yani bütün tafsilatıyla meseleyi konuşmamız da zaten gerekmiyor. Sure neye denir? Sure kelimesinin de manası şeref, rütbe, mevki manalarına geliyor. Kelime manası budur. Ve Kur'an-ı Kerim 114 suredir. Surelerin de yani Enfal ile Tevbe'de sadece bir ihtilaf var. Bu ikisi bir suredir diyen bir görüş var. Şiilerin iki sureyi birleştirip tek sure olarak kabul ettikleri birkaç sure var. Bundan dolayı sure sayısı 114 müdür, 111 midir, 112 midir, 113 müdür tartışılmıştır ama ekseriyetin görüşüne göre 114'tür. Yani Tevbe'yi de ayırmak lazım Enfal'den. Zaten yani o görüş neye dayanıyor? Tevbe'nin başında besmele'nin olmamasına dayanıyor. Tevbe'nin başında besmele yok ya hani. Bunun sebebi olarak o görüşte olanlar diyor ki bu Enfal'in devamıdır. O yüzden başına besmele konulmamıştır. Halbuki yani bütün müfessirler, bütün ilim ehli Tevbe suresinin ayrı bir sure olduğunu ifade etmişlerdir. O görüş zayıf bir görüştür. Ancak Tevbe suresinin başında besmelenin olmamasının sebebi, yani Tevbe suresi çok şiddetli bir suredir yani. Ultimatum diye başlıyor. Allah ve Resulünden kafirlere ultimatum. Süreniz azaldı diyor. 4 ay sonra öldürüleceksiniz diyor. Şiddetli bir başlangıç. Ondan dolayı Allah Rahman ve Rahim isimleri buraya uygun düşmüyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deyip ondan sonra ultimatum demek uygun düşmemiş. O yüzden besmele konulmamış. Ondan dolayı biz yine tevbeyi ayrı bir sure olarak kabul ediyoruz. Onunla beraber 114 olmuş oluyor. İkisini bir kabul edenler 113 diyecek tabii ki. Şiiler işte 6 tane sureyi 2-2 3 sure kabul edecekler. O zaman 111 diyecekler ama belki başka görüşler de söyleyecekler. Fakat önemli olan şu. Şiisi sünnisi bütün Müslümanlar hepsi bu Kur'an'a iman etmiştir. Aynıdır. Aynıdır ama bu iki sure bir sure midir? Bu iki ayet tek ayet midir? Ayet sayısı ve sure sayısı üzerinde ihtilaf olabilir ama kelime sayısı aynı. Yine herkes diyor ki evet budur. Kur'an budur. Ama şu kadar sure mi sayacağız? Bu kitabın içindekiler, bu iki kapağın arasındakini. 114 sure mi diyeceğiz? 111 mi diyeceğiz? Aynı kitaba söylüyorlar yani. Bir farklılık, bir eksiklik, bir fazlalık yok. Önemli olan nokta bu. Surelerin tertibi konusu da demin ayetlerin tertibinin tevkifi olduğunu söylemiştik. Yani Cebrail aleyhisselam tarafından Efendimiz'e bildirildi. Efendimiz'in de böyle vahiy katiplerine öyle yazdırdığını, dolayısıyla içtihadi olmadığını ifade etmiştik. Surelerin tertibinin nasıl olduğu konusunda böyle bir ittifak yok. İhtilaf var. Bazıları bu tertip, şu anki elimizdeki Mushaf'ın tertibi, işte Fatiha ile başlayıp Felak Nas'la biten bu tertip tevkifidir derken, bizzat Peygamberimiz tarafından yapılmıştır derken, bazıları bunun sahabenin içtihadıyla olduğunu söylemişlerdir. Yani Peygamberimizden sonra, çünkü Peygamberimiz hayattayken daha Kur'an devam ettiği için, gelmeye devam ettiğinden dolayı bir araya toplanmamıştı. Dolayısıyla hangisi evvel hangisi sonra tam belli değildi. Nasıl bir tertip yapılacağı tam belli değildi. Fakat Allah Resulü'nün namazlarda okuyuşundan bazı rivayetlerden anlıyorlardı. Demek ki filan sure filandan evvel okunur. Kur'an'daki yeri, bunun yeri diğerinden evvel olmalı diye rivayetlerden anlıyorlardı. Efendimiz öyle okumuş olduğu için. Ve ona göre sahabe-i kiram bunu sonra işte birinci halife Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh zamanında o bilinenlere göre, o rivayetlere göre tanzim ettiler, tertip ettiler. Bir görüşe göre de bu peygamberim, hem peygamberimizin göstermesiyle hem de sahabenin içtihadıyla, yani bir kısmı peygamberimizden gelen rivayetlere göre, bir kısmı da sahabenin içtihadıyla yerler tayin edilmiştir. Yani tamamı Peygamberimiz tarafından açıkça gösterilmemiş bazıları Efendimiz okumuş, ama yani bu neyden evvel okunur onu göstermemiş. O gibi noktalarda da sahabe içtihat etmiştir diye bir görüş vardır. Bu tertibin Peygamberimiz tarafına yapıldığını iddia eden görüşün sahipleri diyorlar ki Peygamberimiz bunu her sene Cebrail'e okuyordu. Nasıl okuyordu? Her sene Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam geliyordu, Efendimiz de onu okuyordu, karşılıklı mukabele ediyordu. Demek ki bir sıraya göre okuyordu yani. Demek ki bunun bir sırası var diyorlar. Bir, yani bu görüşün delili bu. Ve aynı zamanda mesela gerek ilk mushaf, imam olan mushaf, Ebu Bekir Sıddık'ın toplattığı ilk mushaf üzerinde icma hasıl oldu, kimse itiraz etmedi. Daha sonra, ya da daha sonra Hazreti Osman döneminde çoğaltılmış olan mushaf, yine kimse ona itiraz etmedi. Demek ki herkes o sırayı kabul etti. Demek ki öyle bir bilgileri vardı. Demek ki öyle olduğunu biliyordu herkes ve sessiz kaldılar. Tevkifidir diyenler bir de buna dayanırlar. Hayır, tevkifi değildir, içtihatla olmuştur diyenler ise diyorlar ki sahabe farklı farklı yazıyorlardı yani. Sahabede böyle bir tertip yoktu. Herkes bulduğu deri üzerine, aklında olan, ezberlemiş olduğu veya birinden almış olduğu sureleri yazıyordu. İlla önce şunu yazayım, sonra bunu yazayım falan, böyle bir sıralama bilmiyorlardı onlar. Herkes de farklı farklı, kiminde 3 tane sure, kiminde 10 tane sure, kiminde 30 tane sure yazılıydı. Böyle bir tertip de bilmiyorlardı yani. Onlara illa önce şunu yazmalısın filan denmemişti diyorlar. Ve o halde diyorlar bu surelerin tertibi sonradan içtihatla olmuştur. Çünkü sahabe döneminde, Peygamberimiz döneminde daha doğrusu böyle bir şey bilmiyoruz diyorlar. Üçüncü görüş sahipleri de demin dediğim gibi bir kısmı tevkifi, bir kısmı içtihadidir diyenler. Onlar da diyorlar ki çoğunun tertibi Peygamberimiz zamanında biliniyordu. Mesela ilk baştaki Seb'atival denilen 7 uzun sure. Yani biliniyordu yani, önce filan sure, sonra filan, sonra filan. Çünkü hadisler var bununla ilgili. Peygamberimizin mesela teheccüd namazında bunlar okuduğunu biliyoruz yani. Mesela önce Bakara'dan başlıyor, Âl-i İmran'a geçiyor, ondan sonra diğerlerine. Bundan anlaşılıyor ki bu 7 uzun sure mesela hakkında rivayetler var ve Peygamberimiz hep o tarzda okumuş. Önce mesela Bakara'dan, sonra diyelim Âl-i İmran'dan. Bu rivayetlerden anlaşılıyor ki Peygamberimiz dönemindeyken de bir tertip var, bu biliniyor. Ama hepsi bilinmiyor. Yani 114 surenin hepsi böyle açık seçik bilinmiyor, ama bazıları biliniyor. İşte diyorlar ki bazıları öyledir, bazıları da böyledir diyelim. Yani bu orta yoldur demişlerdir. Yani bu görüş biraz orta bir görüş. Hepsinde kendine göre bir dayandığı mantık var. Allah en doğrusunu bilir. Yani tevkifi de olsa bizim için bir şey değişmez. İçtihadi de olsa bir şey değişmez. Allah en iyisini bilir deyip bırakmak en güzelidir. sureler uzunluklarına göre de tasnif edilirler. Mesela Fatiha'dan sonra gelen 7 uzun sureye Sebu't-Tıval deniyor. 7 uzun sure manasında. Ayetler 100'den fazla olanlara mi'un deniyor. Mi'e Arapçada 100 demek. Yani yüzlükler, ma'un değil, mi'un. Mi'e 100'dür. Ma'un başka bir şeydir yani. Ve yemna'un el ma'un. Ma'un başka. Mi'un başka yani. Mi'un yüzlük sureler. Mi'e kelimesinden geliyor. Ma'un ise sonunda mim'den sonra yani ayn harfi gelir. Ma'un o başka bir kelime. Yani halk arasında alınıp verilen küçük şeyler. Mesela toplu iğne, tuz, karabiber, keser, çekiç, çivi. Komşunun komşudan isteyeceği küçük şeyler. Bir ekmek, iki tane yumurta. Bunlar ma'undur. O münafıklar ma'unu men ederler. Ve yemna'un el ma'un. Yani komşu komşuya bir şey vermezler. Birisi kendinden bir şey istese onu vermez. Halbuki ne olur yani? Komşu komşunun külüne muhtaçtır demiş atalar. Yani bugün sen verirsin, yarın nasıl o sana verir. Ma'unla bunu karıştırmayın. Demek ki yüzlük, 100 ayetten fazla olan surelere mi'un deniyor. 100'den az olanlara el-mesani deniyor. Kısa olanlara da mufassal deniyor. Kısa surelere. Niye bunlara mufassal denilmişti? Mufassal fasılalı demek. Fasılalı. Yani devamlı araya besmele giriyor. Fasıla, fasıla, fasıla, fasıla. Sürekli fasıla olduğu için ona mufassal denilmiştir. Bu mufassallar da kendi içinde 3 kısma ayrılmıştır. Tıval, Evsat ve El-Kısar diye. Yani uzun mufassallar, orta mufassallar, kısa mufassallar. Mesela şu herkesin bildiği Elemtere'nin aşağısı. Mesela ve daha üstü de öyle. Bunlar kısa. Yani devamlı Bismillahirrahmanirrahim diyorsun değil mi? 2 satırda bir, bazen 1 satırda bir besmele çekiyorsun. Besmele ile ayrılıyor, fasılalanıyor. Ondan dolayı bunlara mufassal denilmiştir. Ayrık ayrık yani manasında böyle isimler verilmiştir. Surelerin isimleri neye göre belirlenir? Mesela Bakara, işte Maide, Nisa, bunlar neye göre söyleniyor? Sure içinde geçen bir garip kelime, bir olay varsa ondan alınmıştır. Ya mesela diyelim ki karınca, nemle. Yani şimdi Kur'an'da karınca başka yerde geçtiği yok. Yani bir o surede geçiyor. Dolayısıyla onun ismi oradan alınmıştır. Yani farklı bir kelime, garip bir kelime ve akılda kalsın. Orada karıncanın konuşması anlatılıyor. Süleyman geliyor ordusuyla, sizi ezer geçer, yuvalarınıza girin ey karıncalar diyor karıncaların reisi. İşte oradan alınmıştır. Mesela Bakara diyelim ki inek demek. İşte o Bakara'da Yahudilere inek kesin emri gelmiştir. Onlar da nasıl bir inek keseceğiz, rengi ne, boyu ne, pozu ne demişlerdir. Lafı uzatmışlardır. Allah da belalarını vermiştir. Öyle bir inek tarifi yapılmıştır ki öyle bir inek bulmakta zorlanmışlardır, rezil olmuşlardır, bir sürü para harcamak zorunda kalmışlardır. Şimdi mesela bu olay garip bir olaydır ve o yüzden adı Bakara olmuştur yani surenin. Bu surede o zikredildiği için. Mesela diyelim Fatiha. Fatiha niye Fatiha denilmiş? Kur'an Fatiha ile başlıyor. Yani açınca hemen ilk sayfada Fatiha ve namaz da Fatiha ile başlıyor. Yani açan, açılış, mukaddime gibi. Ve sanki özeti, sanki Kur'an'ın özeti, yani açarken beraber karşına çıkan o ve özetliyor Kur'an'ın davasını, mesajını özetliyor. Böyle bir içinde geçen bir kelime, mesela Maide, mesela Maide suresinde Maide kelimesi geçiyor. Oradan alınmıştır. Garip bir kelime yani, her yerde yok. Havariler diyor ki mesela, ya İsa, hel yestati'u rabbuke en yunezzile aleyne ma'ideten mines sema, Rabbinin gücü yeter mi ki bize gökten bir sofra indirse? Yani böyle bir mucize bize göstersen de imanımız artsa, Rabbinin gücü yeter mi? Konuşmaya bak. İsa dedi ki, kâlettekullah, Allah'tan korkun, ne biçim konuşuyorsunuz siz dedi. Ne biçim Müslümansınız, bu nasıl laf dedi ya. Ya mesela orada maide kelimesi geçiyor, oradan alınmıştır. Mesela Nisa kadınlar demek. Nisa suresinde kadınlarla ilgili hükümler var. Mesela o oradan alınmıştır. Bunun gibi Mekki ve Medeni sureler hakkında da şunu söyleyelim. Önce şunu belirtmeyi unuttum. Bazı surelerin birkaç ismi vardır. Birkaç tane ismi olur. 20 tane ismi olan bile var. Mesela İhlas suresinin isimleri çoktur. Tevhid suresi de denir. Tevhid. Marifet suresi de denebilir. Yani isimleri çoktur. Mesela Kafirun. Kafirun'un bir adı da Mukaşkış'tır. Mukaşkış, kışkış, layan. Mesela tavuğa kişkiş derler bizden. Kışkış demezler de biz Türkçe'de. Kişkiş, kişkiş, kiş derler. Kişkişlemek. Yani şirki kişkişliyor. Şirki def ediyor yani. Ey kafirler, tapmam taptığınıza, dininizle dinin bana gidin yani. Kişkişliyor yani, kışkışlıyor. Kafla aslında da biz kefle söylemişiz yani Türkçe'ye geçerken. Kışkış bize biraz zor gelmiş. Kef daha kolayımıza gelmiş bizim. Kişkiş demişiz. Mesela yani Kafirun suresi diyelim, bir adı da bu mesela. Yani bazen böyle içinde geçen bir kelimeden alınıyor. Bazen manadan alınıyor. Bir isim verilmiş oluyor. Bunlar mümkündür. Ve bunlarla ilgili rivayetler vardır. Tabii yani biz mesela şimdi diyelim ki kendi kafamıza göre içindeki bir kelimeye dayanaraktan mesela ismini değiştirebilir miyiz? Mesela Bakara yerine diyelim mesela Tabut suresi veya Talut suresi diyebilir miyiz? Yani mesela Talut, Calut kıssası orada geçiyor. Bakara'nın son taraflarında, ikinci cüzün sonunda mesela Talut, Calut kıssası var diye biz mesela böyle diyebilir miyiz yani? İsmini değiştirebilir miyiz? Hayır. Bunlar yine sonuçta ya Peygamberimiz mesela öyle isimlendirmiş. İşte Bakara'da mesela kim Bakara suresini okursa demiş mesela. Anlamışız ki adı Bakara'dır. Mesela. İşte kim filan sureyi okursa ona şöyle sevap var. Böyle isimle ama sahabeden rivayet, ama Efendimiz'den direkt. Sonuçta bir rivayet var. Yoksa biz kendi kafamızdan bugün kalkıp da surenin adını değiştiremeyiz. Bakara demeyelim de adına, çünkü Bakara inek demek, o adı inek kelime, inek suresi yakışmıyor. Biz bunu değiştirelim. Mesela Talut suresi diyelim. Orada o kıssa anlatıldığı için. Veya Davud mesela da geçiyor aynı sure içerisinde. Mesela Davud suresi diyelim. Ve katale Davutu Calute dediği için, orada Davud aleyhisselam da geçtiği için, o zaman Davud suresi. Hayır diyemeyiz yani. Bir kere bu kargaşaya sebebiyet verir. Mesela şu anda biz aynı lisanla konuşuyoruz. Mesela ben Bakara suresi dedim mi sen anlıyorsun Bakara. Sen lisan dedin, ben anlıyorum lisan nerede. Açıp buluyorum. Ben ayrı bir kelime, sen ayrı bir kelime, öbür ayrı bir kelime. O zaman anlaşamayız yani, yerini bile bulamayız. Olmaz yani, böyle bir kargaşaya sebebiyet verir. Hele hele avam hiç işin içinden çıkamaz. Başka sure mi var acaba diye şüphelenir. Acaba bizim kitap eksik mi, yoksa Kur'an eksik mi acaba bizimki? Çünkü başka surelerden bahsediyorlar der. Allah etmeyin adam yani Kur'an'ın bir kısmının değiştirildiğine bile inanmaya başlar. Kafir olur gider. Dolayısıyla biz bugün yeni yeni isimler icat edemeyiz. neyse odur. Rivayette nasıl gelmişse odur. Hatta o rivayetlerin bir kısmını dahi söylemek uygun olmaz. Kitaplarda olsun, bir şey olmaz. Kitapta dursun yerinde, ama konuşurken söylemek uygun olmaz. Çünkü kitabı okuyan az çok ilim sahibi insanlardır. Onlar anlar. Surenin başka bir ismi daha varmışlar, olur biter. Ama avamın içinde bunlar konuşulursa, mesela diyelim ki mesela ben ders yaparken Tevhid suresinde buyuruyor ki desem, bu hangi sure ya diyecek millet. Ha, demek başka sure de var. Hocam bulmuş, bak bir yerden bulmuş demek ki filan. Böyle çok garip garip düşüncelere insanlar gidecekler. Onun için konuşmalarda da meşhur olan isim söylenmelidir. İhlas, ihlas, o kadar. Kafirun, kafirun. Bu kaşkış konuşmada söylenilmez. Bu Kaşkış suresinde buyurduğu gibi denilemez. Uygun değildir. Kafa karıştırır. İnsanlar imanına zede gelir yani. Anlamazlar yani. Yanlış anlarlar daha doğrusu. Keşke anlamasalar. Yanlış anlarlar. O daha kötü bir şey yani.
Fil suresi dediğimiz zaman avam pek fil suresini anlamıyor. Elem kara deyince ha o mu diye anlıyor. Veya İhlas suresinin de anlamıyor. Kulhu deyince.
Tamam. O yani o da doğru. Yani sen fil suresi dediğin zaman anlamıyor. Evet, çoğunluk öyledir. Elem tera dediğin zaman daha iyi anlarlar. Ama insanların bu aslında cehaletini gösteriyor. Yani bir Müslüman olarak biz Fil suresini de bilmeyeceğiz. Yani çocuklarımız bile Fil suresini biliyor. Yani koca adam bunu niye bilmiyor? Biraz da öğrensin yani. Ama biz onlara öğretmek için hani Fil suresini yani Elem Tere'de hani deriz. Böylece onlar Elem Tere'nin aslında adının Fil suresi olduğunu anlamış olur. Hocanın bir görevi de budur. Yani bu tarzda da öğretiriz. Yani bazen konuşma esnasında hızlı bir şekilde yolumuza devam ederken, asıl konumuzu anlatırken Elem Tere'de yani Fil suresinde veya Fil suresinde yani Elem Tere'de deriz. Halk anlamış olur. Yani üzerinde durmaya gerek yok. Hızlı konuşma esnasında aradan geçer gider o. Bu şekilde de olabilir yani. Mekki ve Medeni ayrımı neye göre yapılacak? Yani biz neye göre Mekki sure, neye göre Medeni sure diyoruz yani, diyeceğiz yani. Şimdi bir kısmı demiş ki, vahiy nerede nazil olmuşsa onu dikkate alırız. Mekke'de veya Mekke'ye yakın bir yerde nazil olmuşsa Mekki, Medine'de veya Medine'ye yakın bir yerde nazil olmuşsa Medeni sayarız demişler. Ama mesela diyelim ki Mekke'nin fethi sırasında gelen ayetler, bu tasnife göre, bakın Mekke'nin fethi ne zaman oldu? Hicretten yıllar sonra, değil mi? Yani Medine'ye gittikten sonra yani Müslümanlar, yani aslında bu meşhur olan şimdi söyleyeceğimiz tasnife göre nasıl bir ayet oluyor? Mekke'nin fethinde gelen ayet nasıl bir ayet oluyor? Aslında meşhur olan tasnife göre medenidir. Onu şimdi söyleyeceğim. Ama bu tasnife göre Mekke'de veya Mekke yakın yerde iken peygamberimiz gelmiş olan ayetler Mekki olduğundan bu tasnife göre Mekke'nin fethinde gelen ayetler Mekki sayılacak. Peki ya mesela daha uzakta gelenler ne olacak? Ne Mekke'ye yakın ne Medine'ye yakın. Bu tasnif onları içine alamıyor. Onlara bir çözüm getiremiyor. O yüzden bu tasnif kabul görmemiştir. Asıl olan tasnif hicretten evvel nazil olanlar Mekki, hicretten sonra nazil olanlar Medenidir. Yani bu duruma göre Mekke'nin fethinde nazil olanlar ne olmuş oluyor? Medeni olmuş oluyor. Yani nerede indiği önemli değil. İster seferde, isterse şehirde mukim iken inmiş olsun, ister Tebük'te insin. Neye bakıyoruz? Hicretten evvel midir, sonra mıdır? Doğru olan tasnif budur ve bu bütün sureler içine almaktadır. Çünkü bütün sureler ya hicretten evveldir ya sonradır. Bütün sureleri bu şekilde tasnif etmek mümkün olmaktadır. Üçüncü tasnif ise Mekkelilere hitap edenler Mekki, Medinelilere hitap edenler Medeni demişlerdir. Yani mesela ya Yuhannes diyen ayetler Mekki, yani ey insanlar, çünkü Mekke'de kafirler çoktu. Orada ey iman edenler diye hitap edilmiyordu. Ey insanlar diye hitap edilenler Mekki, ey müminler diye hitap edilenler Medeni diyelim diye bir tasnif var. Bu da doğru değildir. Çünkü Mekki ayetlerde ya eyyühellezin amenu geçiyor. Var. Mekki ayetlerde ey müminler, ya Allah Azze ve Celle Mekke'deki müminlere hitap ederken ey insanlar diye mi hitap etti? Orada da müminler vardı. Onlar da ey müminler diye hitap ediyordu. Dolayısıyla bu tasnif de doğru bir tasnif değil. O halde doğru olan tasnif hicreti esas almaktır. Hicretten evvel gelenler Mekki'dir. Hicretten sonra gelenler Medeni'dir. Ekseriyetin görüşü de budur. Bir surenin Mekki mi Medeni mi olduğunu bilmemiz gerekir mi ki yani? Evet, gerekir. Faydası nedir? Şudur. Bir kere bazen her ne kadar yeni çıkmış bazı kimseler Kur'an'da nesih yoktur diye iddia etseler de, yani bir ayetin başka bir ayetin hükmünü kaldırması diye böyle bütün ulemanın çizgisinden ayrılıp yeni bir baş çekme sevdasıyla böyle laflar ediyorlarsa da, ulemanın hemen hemen tamamı neshi kabul eder. İsfahani dışında bütün alimler, bütün müştehitler, muhaddisler, müfessirler, çünkü hadisler var bununla ilgili. Kur'an'da da delil var. Mâ nensah min âyetin evnunsihâ ne'ti bi hayri minhâ ev mislihâ. Allah Azze ve Celle bizzat Kur'an'ında neshin olduğundan bahsediyor. Yani mesela konumuz o değil. Daha sonra nesih konusuna geleceğiz. Zaten usulü tefsir konusudur nesih. Ona ileride geleceğiz inşallah. Şu kadar söyleyelim şimdilik. Biz hangi ayet, tabi nesih varsa, yani varsa derken nesih var da, yani o ayette nesih var mı? Yani hükmü kalkmış mensuh bir ayet midir? Yoksa veya nasih bir ayet midir? Yani hangisi nasihtir, yani son gelendir, diğerin hükmünü kaldırandır? Hangisi de ilk gelendir, mensuhtur, yani hükmü kalkmış olandır? Bunu neye göre anlayacağız? Tarihini bileceğiz. Tarih bilmesen hangisi nasih, hangisi mensuh bilemezsin. Mesela rivayeti bilirsek bu sure mesela Mekki'dir, şu da Medeni'dir diye bildiğimiz zaman, ha demek ki bu Medeni olan Mekki olan hükmünü kaldırmıştır. Çünkü o daha sonra gelmiştir. Daha sonra gelen muteberdir. Yani muteberdir derken diğeri de muteber de, yani buna göre amel buna göre olacaktır manasında. Anlatabildim mi? Bu açıdan lazım. Her ne kadar kimileri nesih Kur'an'da yoktur dese de, nesih olan ayetlerin sayısında ihtilaf varsa da, kimi 35 demiştir, kimi 5'e kadar indirmiştir bunun sayısını, ama sonuçta hepsi müfessirinden muhaddisine müştehidine hepsi de kabul ediyor ki nesih var, ama kaç ayette nesih var tartışma konusudur, ama nesih var. İşte hangisi ne göre amel edeceğiz? Burada ne lazım? Mekki mi, Medeni mi? Hangisi Mekki, hangisi Medeni bilmemiz gerekiyor. Tarihini bilmemiz gerekiyor ya da. Bu yönden önemli yani Mekki medeni meselesi. Tabi bir de Allah Azze ve Celle hangi hükmü hangi tarihte göndermiş, Müslümanlar hangi durumdayken hangi hüküm gelmiş, bunu bilmemiz bizim için güzel bir bilgi olmaktadır aynı zamanda. Teşri tarihini yani şeriatı Allah Azze ve Celle koyarken hangisini önce hangisini sonra koymuş, mesela önce hangi hüküm gelmiş, sonra hangi hüküm gelmiş, sonra hangi hüküm gelmiş, Allah'ın tedricilik yöntemini nasıl kullandığını, kademe kademe hükümleri indirirken nelere dikkat ettiğini, mesela evvela diye namaz mı geldi, zekat mı geldi, mesela oruç mu geldi, hac mı geldi, cihat mı önce farz oldu, yani ney farz oldu evvela, Allah hangi sıraya göre gitti, yani bunları neyin sayesinde biliyoruz, o ayetlerin tarihini bilerek, bazen de işte Mekki medeniyi bilerek anlıyoruz yani. Yani hükümlerin tarihlerini bilmek bize birçok şey öğretir. Yani anlarız ki Allah'ın demek ki usulü buymuş. Önce filan emri göndermiş, sonra falanı göndermiş. O halde biz de ona göre davranalım demiş oluruz. Onu örnek almış oluruz kendimize. Bize böyle bir faydası da var. Ve Kur'an'ın bozulmasını da engeller. Mekki medeni ile ilgili yani bilgiler Kur'an'ın bozulmasını, tahrife uğramasını da engeller. Yani surelerin yerleri, surelerin nazil oldukları yerler iyi bilindiği zaman bir takım kötü niyetlilerin tahriflerinden kurtulmuş oluruz. Ve kötü niyetli birisi mesela manayı bozmak için bir şey söylediği zaman o rivayetten anlarız ki hayır, o olay o zaman olmamıştı. Bu ayet bu olay üzerine gelmemişti. Bu ayet mesela medenidir. Halbuki sen dediğin olay Mekke'de olmuş olan bir olaydır. Demek sen yalan söylüyorsun. Veya bu rivayet yanlış. Anlaşıldı mı? Biz yani bir surenin Mekke'de, Medine'de mi, yani hicretten evvel mi sonra mı geldiğini anlarken, Mekki medeni mi olduğunu yani anlarken, bildiğimiz zaman daha doğrusu, birilerinin kafamızı bulandırmasından da kurtuluyoruz. Biri mesela diyor ki işte bu ayet filan olay üzerine geldi, indi. Biz biliyoruz ki o olay Mekke'deydi. Biliyoruz yani siyer ilmi bize bunu öğretiyor. O olay Mekke'deydi. Halbuki bu ayet medeni. Yani o olay hicretten evvel olmuştu kafirlerle olan bir tartışma mesela. Halbuki biz biliyoruz ki bu ayet medeni. O zaman anlıyoruz ki bu rivayet yanlış. Çünkü bu ayet Medine'de hicretten sonra nazil olmuş. Mekke'deki o olayla bunun bir işi yok. Böylece biz hangi ayet Mekki'dir, hangisi medenidir bunu bildiğimiz zaman yanlış yorumlardan kurtulmuş oluyoruz. O yanlış bilgilere göre Kur'an'ı tefsir etmekten kurtuluyoruz. Evet. Bu Mekki medeniyi bilmenin bir faydası. Bunun dışında Mekki ve medeni sureler arasında fark var mıdır? Bir fark var mıdır? Yani anlaşılabilecek bir alameti var mıdır? Tabii ki var. Mesela Mekki surelerde temas edilen konu daha ziyade ya geçmiş kavimlerin peygamberleriyle olan mücadeleleri ve peygamberlerini öldürmeleri, onların azaba uğraması gibi genellikle bunlar Mekke'de nazil olmuştur. Mesela Mekke'de genellikle Allah'tan başka ilahın olmadığı üzerinde çok durulmuştur. Mesela Mekke'de sabır tavsiye edilmiştir. Mesela Mekke'de Allah'a, Allah'ın uluhiyetine iman ve ahirete iman üzerinde çok durulmuştur. İman mevzusu üzerinde çok durulmuştur. Ama iman deyince Allah'ın varlığı değil. Allah'tan başka ilahın olmadığı, şirkin reddedilişi ve ahirete iman üzerinde çok durulmuştur. Mesela bu gibi konular daha çok Mekki surelerde olur. Bir surede böylesi konular ele alınıyorsa, Allah'tan başka ilahın olmadığı, ahirete iman, geçmiş peygamberlere yapılan zulüm, mücadele, onların helak edilişi gibi, işte sabrın tavsiye edilişi gibi konular varsa onun Mekki olma ihtimali yüksektir. Zaten bir kısmı hakkında rivayet var, biliyoruz zaten hangisi Mekki, hangisi Medeni. Yani mesela diyelim ki Müzzemmil Müddessir'in Mekki olduğunda şüphe yok. Mesela aynı şekilde Bakara'nın, Nisa'nın Medeniliğinde de şüphe yok. Maide'nin. Yani zaten bazılar hakkında kesin rivayet ve kesin bilgimiz var yani. Ama bazen iki rivayet oluyor. Bazılar hakkında iki rivayet oluyor. Bazen de şöyle oluyor. Bir surenin bir kısım ayetler Mekki, bir kısım ayetlerin medeni olduğu da naklediliyor. Çünkü mesela sure içinde diyelim 3-4 ayet medeni sureleri andırıyor. Mesela ahkam ayeti diyelim. Mesela birkaç haftadan beri Enam suresinde işlediğimiz kısım. Mesela haram olan hayvanlar. Yani normalde Mekke'de ahkam ayeti pek yok. Hüküm ayetleri varsa onun medeni olma ihtimali yüksek. Ama En'am suresi Mekki'dir, biliniyor. Fakat bu ayetler, işte bu hüküm ayeti olduğu için, ahkam ayeti olduğundan medeni mi acaba diye bir rivayet vardır. O zaman ne olmuş oluyor? Mekki bir surenin içerisinde medeni birkaç ayet. Bu da mümkündür. Hatta bir ayetin bir kısmı Mekki, bir kısmı medeni olduğu dahi söylenilmiştir. Mesela Müzzemmil'in son ayeti. Gece namazını kaldıran, farziyetten düşüren ayet. Mesela orada cihattan da bahsediyor. Halbuki Mekke'de yani gece namazı kaldırıldı, teheccüd kaldırıldı. Artık fakra o meyteyessere min, o Kur'an'dan size kolay gelen okuyun ayeti. Neden yani kaldırıldı, artık size kolay gelen okuyun, öyle saatlerce namaz kılmanız artık farz değil. Niye? Çünkü birkaç sebep sayılıyor. İçinizde kimler hasta olacak, kimileri yolcu olacak, kiminiz cihada gidecek diyor. Cihada gidecek, kılamayacak yani zor olacak. Halbuki cihat Mekke'de yok. Burada cihat geçiyor. O zaman bu kelimenin Medine'de gelmiş olabileceği. O kısmının sadece. Yani bir ayetin bir kısmının, bir bölümünün medeni olabileceği dahi söylenilmiştir. Ya da surenin iki kez nazil olduğu na dair görüşler de vardır. Hem Mekke'de hem Medine'de nazil olmuştur. Önemine binaen hem Mekki hem Medeni iki kez nazil olmuştur diye bir görüş dahi caiz görülmüştür yani. Konumuz tabii onlar değil. Ben çok uzattım belki biraz. Yani daha da uzatılacak bir konu da aslında. Ya konumuz değil. Bu kadar yeter. Ben şunu söylemek istedim sadece. Mekki mi, medeni mi, bir takım alametler var. Temas ettiği konular. Mekki surelerin daha çok temas ettiği konular imandır, sabırdır. Medenilerde mesela daha çok devletle ilgili, toplumla ilgili, sosyal hayatla ilgili ahkam ayetleri, cihat ayetleri ve mesela medeniler daha uzundur ayetler. Mekkiler daha kısadır. İzâ'ş-şemsu kuvvirat ve izâ'n-nucûmun kederat ve bir de böyle sonları da kafiyelidir. Daha etkili olsun diye kısa ve daha etkili ifadeler, yürek hoplatan ifadeler vardır. Medeniler böyle değildir. Medeniler daha uzundur. Ve böyle fesahat, belagat yönünden Mekkiler daha üstündür. Çünkü Mekke'de kafirleri susturmak ve Kur'an'ın kelamullah olduğunu anlatmak zarureti vardı. Medine'de bu artık bu zaruret pek kalmadı. Zaten herkes İslam'ı kabul etmeye başladı. Orada da neydi önemli olan? Orada onları susturmak çok yüksek bir edebiyat değildi önemli olan. Susturucu olması çok önemli değildi Medine'de. Medine'de susturucu bir şeriatın gelişi, susturucu bir medeniyetin kuruluşu, medeniyetin esaslarının vaz edilişi, kanunların konuluşu önemliydi. Öyle çok yüksek bir edebiyat şart değildi Medine'de. Yani bunlar birer alamettir. Sure Mekki mi, medeni mi? Konusundan anlaşılıyor, hitap tarzından anlaşılıyor, fesahatından, belagatından. Ama tabii esas olan gene rivayettir. Bunların dışında da bazı alametler var. Mesela kelle kelimesi geçiyorsa Mekki'dir yani. Çünkü kelle sevfe te'lemûn bu kafirler reddir. Kelle şeyi kelimesi red, hayır. Onların dediği gibi değil. Sevfe te'lemûn sonra bileceksiniz. Sizin dediğiniz gibi değil. Öyle zannediyorsunuz. Siz çoklukla övünüp duruyorsunuz. Elhâkumut tekâsur. Hatta zurtumul mekabir. Ta ki mezarlara bile gidip saydınız. Sayımız kaç kişi diye. Sanki çok da önemliymiş gibi. Sayı peşine düştünüz. Sonra bileceksiniz. Mesela bu değil. Yanlış şeylerin peşindesiniz. Kella sevfe te'lemûn. Sümme kella sevfe te'lemûn. Kella lev te'lemûne ilmel yakîn. La teravunnel cahîm. Mesela üç defa kella geçiyor orada. Mesela Musa aleyhisselam denizle Firavun arasında kaldığı zaman kendi ve İsrailoğulları, İsrailoğulları eyvah ey Musa yakalandık şimdi, Firavun gelir, nereye kaçacağız ya, önümüz deniz, arkamız Firavun. Kelle demişti. Kelle inne ma'ye rabbi seyehdin. Hayır, Rabbim benimle beraberdir, bir yol gösterecektir, beni yalnız bırakmaz. Bu gibi kelleler kafirler red için geliyor. Ve yanlış konuşmalar red için geliyor. Ondan dolayı bunlar Mekke'de daha çok gelmiştir. Evet, mesela secde ayeti bulunan sureler Mekki surelerdir. Çünkü secde ayeti Efendimiz okurdu ve secdeye kapanırdı. Kafirlerin önünde onlara örnek olsun diye Allah'a nasıl secde edileceğini gösterirdi. Demek ki bu kafirlere secdeyi hatırlatmak içindir. Onun için bu sureler hep Mekke'de gelen surelerdir. Mesela Bakara, Âl-i İmran dışındaki, çünkü Bakara'da, Âl-i İmran'da medenidirler. Mesela bunların başında Elif, Lam, Mim gibi hece harfleri var. Elif, Lam, Mim, zelikel kitab, la raybe fih, Elif, Lam, Mim, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Elif, Lam, Mim var ama bu ikisi dışında diğer hece harflerinin olduğu Kaf, Yasin, Taha gibi, Taha gibi bunlar Mekki'dir yani. Yani demek ki Mekki surelerin bir özelliği de böyle hece harflerinin içinde bulunmasıdır. Tam istisnası var yani Bakara ve Ali İmran istisnadır. Geçmiş peygamberlerin kıssalarının anlatıldığı sureler Mekki'dir. Bakara hariç. Yine Bakara istisnadır. Adem ve İblis kıssasının anlatıldığı sureler yine Mekki'dir. Yine Bakara hariç. Bakara uzun olduğu için birçok meseleye temas ettiğinden Mekki surelerin temas ettiği konular da ara sıra geçiyor Bakara'da. O yüzden Bakara böyle hariç tutulmuştur. Yani bu kurallardan istisnadır. Ya Yuhannes diyen ve ya eyyühellezin amenu demeyen, içinde ya eyyühellezin amenu olmayan, ya Yuhannes olan sureler. Ey insanlar yani buyuruyor. Ey iman edenler demiyorsa bu sureler de Mekki surelerdir. Eğer mesela hadlerden, İslami cezalardan, el kesmeden, ne bileyim ben mirastan bahsediyorsa bunlar medenidir. Çünkü bunlar hep Medine'de nazil olmuştur. Hükümler orada daha çok gelmiştir. Cihadı emreden sureler, mesela münafıklardan bahseden sureler, Ankebut suresi hariç. Ankebut suresi Mekki olduğu halde münafıklardan de bahsediyor. Bu münafıklardan bahseden ayetlerin Medine'de nazil olduğu da söylenilmiştir. Yani Mekki'dir ama bir kısım ayetler medeni. Mekke'de münafık yoktu çünkü. Münafıklardan bahsediyorsa bir surede o sure medenidir. Çünkü Mekke'de münafık yoktu. Ne vardı Mekke'de? Kalbinde maraz olanlar vardı. Kalbinde maraz olanlardan bahsediyor ama münafık olarak bahsetmiyor ise Mekki ama münafıklardan direkt bahsediyorsa o sure medenidir. Demek ki bir surenin ya tamamı Mekki'dir ya tamamı medenidir ya da bir kısmı Mekki'dir bir kısmı medenidir. Yani Mekki bir surenin içerisinde medeni ayetler olduğu olur mu? Olur. Medeni bir surenin içerisinde Mekki ayetler olur mu? Olur. Hatta bir ayetin içerisinde demin de ifade ettiğim gibi ikisinin olduğu da oluyor yani. Yani bir bazı tabi bu biraz nadirdir ve zayıf bir şeydir. Yani surenin şu ayetin şu kelimesi medeni olabilir diye ya da iki kez nazil olmuş olabilir diye görüşler bile olmuştur. Kaç tane sure Mekki'dir, kaç tanesi medenidir? Suyuti'ye göre 82 tanesi Mekki, 20 tanesi medeni. Geri kalıyor 12 tane, onlar da ihtilaflıdır. Bunlar üzerine farklı görüşler var. Yani kimi 87'si Mekki, 27'si medeni demiştir. Kimi 86'sı Mekki, 28'i medeni. Demek ki 80 küsürü diyelim. 80 küsürü Mekki, 10 küsürü de medeni, birkaç tanesi de ihtilaflı diyebiliriz.